İz düşüm. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aktepe, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bize ulaşmak, sorularınızı iletmek, yorumlarınızı iletmek için telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21, elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr, Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Değerli dinleyicilerimiz, bugün İz Düşüm'de Top Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cahit Sönmez hocamızla Avrupa Birliği'nin yeni para politikalarını konuşacağız. Hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, devamında Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamızla Ermenistan'ın 100. yılında sözde bu soykırımın tanınması için ısrarlarını, bu meselenin tarihi kökenlerini soracağız hocalarımıza. Doçent Doktor Cahit Sönmez hocamıza ilk önce şunu sormak istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Hocam, Avrupa bölgesinden ardı ardına kötü veriler mi geliyor? Deflasyon riski mi var? Ve bundan dolayı Avrupa ekonomisini ayağa kaldırmak mı gerekiyor? Avrupa Merkez Bankası 1.1 trilyon avro değerindeki tarihi tahvil alım programını başlatmış. Bu uzmanları ikiye bölmüş. Dolayısıyla az önce başlığı verdiğimiz gibi Avrupa Birliği neden yeni para politikalarına ihtiyaç duyuyor?
Evet, aslında siz çok güzel özetlediniz. Çünkü Avrupa Birliği'nde, daha doğrusu Euro bölgesi ekonomilerinde birkaç sorun var. Bu sorunların başında büyüyememe geliyor. Büyüme hızları oldukça yetersiz. Euro bölgesini genel olarak aldığımızda, şimdi Litvanya da dahil oldu biliyorsunuz, sıfırlara yakın bir büyüme var. Birkaç ülkede negatif, yani küçülme var daha doğrusu. Dolayısıyla böyle bir kronikleşmeye doğru giden bir sorunları var. Şimdi tabii bir ekonominin sahip olduğu üretim faktörleri vardır. Bir büyüme potansiyeli vardır. Eğer o büyüme potansiyelinin altında kalan bir performans ortaya çıkarsa, tabii ki bu doğrudan işsizliğe yansır. Bu bağlamda tabii bir ekonomi büyüme potansiyeline ulaşamadığı bir büyüme hızında kalmış ise, işsizlik de buna paralel olarak artıyor. Şimdi Euro bölgesinde böyle bir sorunu var. Artı deflasyon sorunu var. Yani fiyatlar aşağı doğru geliyor. Dolayısıyla tabii bizim açımızdan enflasyon mu deflasyon mu dendiğinde, bir merkez bankasının mücadele etmesi açısından, tabii ki bir merkez bankası enflasyonu tercih ediyor. Çünkü enflasyonla mücadelede merkez bankası faiz silahını kullanır. Faizleri yukarı doğru çeker. Dolayısıyla yukarı doğru da faizleri istediği yere kadar çekmede hakkı var. Marj çok çok yüksek. Ancak faizleri aşağı getirdiğinizde sıfıra kadar bir marjınız var. Yani daha sonra negatif faize inmiş oluyor, ki negatif faiz de şu anlama geliyor: bana para getirme, eğer para verirsen ben belli bir vade sonrasında ana paranın altında bir parayı sana geri iade ederim demektir. Yani bu şu anlama geliyor: merkez bankaları eğer sıfır ya da negatif faiz uyguluyorsa bir ülkede politikalarında, bana parayı getirme, bu para piyasada kalsın. Yani piyasada kalsın ki kredi kanallarıyla insanlara ulaşsın ve insanlar da tüketim yapsınlar, büyüme hızı biraz yükselsin. Şimdi tabii sizin merkez bankalarının eğer uyguladığı faiz oranları çok çok düşük ise ve halen deflasyon devam ediyorsa, tabii kullanacakları faiz silahındaki kalan mermi sayısı da çok az demektir. Ya da artık tamam, elinde tabanca var ama mermi yok içinde demektir.
Bu hocam yüzden, gerçekten ilginç bir durum şu anda. Çizdiğiniz portre, evet.
Tabii yani burada hep şu algı olabiliyor. Normal bir iktisadi aktör fiyatlar düşsün isteyebiliyor. Ancak deflasyon olarak tanımladığımız, yani fiyatlar genel düzeyindeki sürekli düşüşe deflasyon diyoruz.
Şimdi, hocam hangi iktisatçıydı dengeye geldiği an ideal andır demişti?
Yani tabii burada şöyle bir şey var. Yani bizim artık son dönemlerde iktisat yazınında makul enflasyon olarak, yani kuantitatif olarak, sayısal olarak baktığımızda 1 ila 3 aralığında bir enflasyon olarak değerlendiriyoruz.
İdeal,
yani ampir,
evet,
çalışmalarda bunu gösteriyor bize. Ama kualitatif açıdan, niceliksel açıdan değerlendirdiğimizde ise iktisadi aktörlerin belirsizlik algısı yaşamadan rahatlıkla iktisadi aksiyonlar almasını sağlayan enflasyon oranı makul bir enflasyon oranıdır. Fiyat istikrarıdır şeklinde tanımlıyoruz.
Peki hocam, Avro bölgesini yalnızca bir bütün olarak algılamak İktisat bilimi açısından ve veriler açısından doğru mu? Kuzeyde farklı, güneyde farklı.
Evet, çok doğru. Ancak tabii şimdi biz kur rejimleri dediğimiz zaman üçe ayırıyoruz kur rejimlerini. Bir sabit kur rejimi, iki esnek kur rejimi, üç parasal alanlar diyoruz. Şimdi parasal alanlarda da işte birkaç daha önceki dönemlerde birkaç deneme olmuş. Özellikle çok eski yıllarda tabii, örneğin İngiltere kendi sömürgesi olan ülkelerle ya da Fransa kendi sömürgesi olan ülkelerle böyle bir ticaret yaparken ortak kendi para birimlerini kullanmışlar. Böyle birkaç parasal alan örneği var ama en büyüğü Euro. Dolayısıyla Euro uyguladıkları için Euro'ya girmiş olan bir ülkenin merkez bankası zaten Euro basma yetkisi yok. Çok bağımsız bir para politikası da uygulayamıyor. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası Euro'yu basıyor ve para politikaları Avrupa Merkez Bankası'nın belirlediği ana çerçeve içinde ülkeler bazında şekillenebiliyor ancak. Yani bu bağlamda tabii ki Euro bölgesi ekonomileri biraz organik bağlarla kendi içlerinde bağımsızlığını, iktisadi açıdan bağımsızlığını yitirmiş gibiler. Ancak tabii burada bütçeden tutun, diğer işte dış ticarette engeller, korumacılık gibi bazı politikalarda da çok hemfikir olamadılar biliyorsunuz. Yani bu Euro bölgesi ekonomilerinin ortak bütçelerinde, harcamalarında ya da bazı yapısal reformların yapılmasında, bankacılık sektöründe ne yazık ki çok homojen davranamayabiliyorlar.
Hocam işte ben de tam burada sormak istiyorum. Sorunu sizce doğru tespit edebildiler mi?
Yani tabii şöyle bir şey var. Yani şimdi ülke ekonomilerinin ölçeklerine baktığımızda çok dağlar var arada. Yani bir tarafta bir dev bir Almanya'yı görüyoruz ama diğer tarafta Güney Kıbrıs var, işte Yunanistan var. Yani hem
hocam Bulgaristan var.
Bulgaristan var.
Doğu Avrupa, evet.
Evet. Yani bu tabii sonra tabii bu belki Sayın Hocam biraz sonra Sencer Hocam analizini yapar da bu genişlemede biraz ne kadar doğru politika izlediler, bu tartışılabilir. Ancak tabii Euro'da şu anda 19 ülke var, Litvanya'nın son olarak katılmasıyla. Ve burada zaman zaman biliyorsunuz krize giren ülkelerin acaba Euro'dan çıkacak mı, çıkarılacak mı tartışmaları da beraberinde gündemde kalıyor. Tabii şu anda Avrupa Merkez Bankası biraz zorunlu olarak diyelim, tırnak içinde, böyle bir politika izleme gayreti içinde. Hatta Mart ayı içinde herhangi bir engel olmaz ise parasal genişleme, quantitative easing dediğimiz bir parasal genişleme programı uygulayacak. O da şu anlama geliyor: her ay 60 milyar euroluk tahvil alıp bankalara 60 milyar euro enjekte etmiş olacak.
Neyi amaçlıyor hocam? Tüketimi burada, artırmayı mı?
Ha, aynen öyle. Yani burada kredi kanallarını mümkün olduğu kadar açmaya çalışıyorlar. Bankalara ne kadar euro enjekte ederse bankalar da o kadar kredi verecek. Ve o kredi yoluyla da tüketim körüklenmiş olacak. Ve onun sonrasında yeni üretimlerle ekonomi büyümesi sağlanacak.
Avro'daki düşüşün kuşkusuz bütün bu çizdiğiniz yapıyla alakası var. Bir avro bir dolar mı? Gidişat onu mu gösteriyor? Böyle bir amaç, böyle bir niyet var mı hocam?
Yok, böyle bir niyet yok. Ama tabii evet. Biliyorsunuz euro ilk fiilen uygulamaya başladığında, yani fiziksel olarak da uygulamaya başladığında evet, ilk olarak da sanal olarak uygulanıyordu biliyorsunuz. O zaman dolar daha kıymetliydi. Yani 1 euro eşittir 0.82 euro, pardon 1 euro, evet 0.82 dolarlar civarında başladı. Daha sonra euro daha fazla değer kazandı ve bayağı bir evet, geçti. Hatta biliyorsunuz 1.40'ları da parite aşmıştı ama şu anda aşağı doğru geliyor. Tabii ki gelebilir. Yani burada herhangi bir engel yok. Tabii euronun değer kaybetmesi şu aşamada büyüme sorunu yaşayan euro ekonomileri açısından şu avantaj. Çünkü euro ne kadar değer kaybeder ise, ne kadar devalüe olur ise euro bölgesinin ihraç mallarının döviz cinsinden değeri fiyatları ucuzlamış oluyor. Ve dolayısıyla euro bölgesinin ihracatta rekabet gücü artmış oluyor. Ki biliyorsunuz Almanya örneğin çok ciddi ihracatçı bir ülke. Bu anlamda iç talepten önce dış talebi devreye sokmuş olabiliyor euro değer kaybetmek kaydıyla o ülkeler. Onun için devalüasyon ya da depreciation dediğimiz, yani kurların kendi kendine değer yitirmesi durumu ekonomilerde bazen avantajlıdır. Çünkü ihracatın artmasını sağlar. Çünkü sizin ihraç mallarınızın dolar cinsinden fiyatı düşmüş olur ve biraz talep artar. Bu bağlamda şu anda euro bölgesinin biraz işine geliyor euronun dolar karşısında değer yitirmesi. Ama tabii ki belli bir noktadan sonra da bir direnç oluşabilir. İktisatta eşik değerler vardır. Onları aşması o kadar kolay olmayabilir. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz dış ticaret açığı yüksek olan bir ülke. Çok değerli bir dolar da Amerikan ekonomisinin işine gelmiyor. Onun için biraz böyle bir kur savaşları da izleyebiliriz önümüzdeki günlerde.
Hocam söylediklerinizden çözümü Avrupa Merkez Bankası'nın, Avrupa siyasi otoritelerinin piyasaya
euro enjeksiyonuyla.
Evet. Bu iktisat çevrelerinde ve özellikle sizin görüşünüzde bir çözüm müdür?
Yani aslına bakarsanız çok ilginç bir kısır döngüyle karşı karşıyayız. Fasit daire çiziyoruz aslına bakarsanız.
Hocam yani, Marx 200 önce aslında bunu böyle bir tespiti var mıydı bilmiyorum. Yanlış mı hatırlıyorum?
Yani şimdi bakınız 2008 küresel krizi Amerika'da mortgage sektöründe ortaya çıktı. O da şöyle oldu. Şimdi bakınız ben Amerika'da bankayım. 100 dolarlık bir konut kredisi veriyorum. 100 dolarlık konut kredisi verdikten sonra 100 dolarlık bir alacağım var benim bir banka olarak. Ve alacağım da çok güvenceli bir alacak çünkü ipotek var, ev var. Şimdi ben bu alacağımı teminat olarak gösteriyorum ve bir menkul kıymet çıkarıyorum. Bunun adına ipoteğe dayalı menkul kıymet diyoruz. Mortgage Backed Security. Şimdi ben bu banka olarak bu menkul kıymeti satıyorum ve bir 100 dolar daha yaratıyorum. Sanal bir para daha geldi.
Evet.
Çünkü benim ilk verdiğim 100 dolarlık kredi alan kişi bana bunu 30 yılda geri ödeyecek. Onun için ben 30 yıl içinde alacağım bu 100 lirayı, 100 doları ne yapıyorum? Bir menkul kıymet çıkarmak kaydıyla kısa süre içinde bankama tekrar geri döndürmüş oluyorum. Bu parayı ne yapıyorum? İkinci bir kez mortgage kredisi veriyorum. Şimdi buna iktisatta kaldıraç etkisi diyoruz. Leverage, kaldıraç etkisi denir. Şimdi bu yolla ne oluyor? Bir 100 dolarla Amerika'da 100 dolarla yaklaşık 3000 dolarlık kredi plasmanı yaptılar. Sırf bu kağıt menkul kıymet sayesinde. Yani 1'e 30 kaldıraç uyguladılar. Şimdi dolayısıyla tabii bir yerden sonra tıkanma geliyor. Yani benim tabii mortgage kredilerinin...
Hocam ben yanlış mı anlıyorum söylediklerinizi, yoksa bir zamanlar Türkiye'de Titan diye böyle bir saadet zinciri oluşmuştu?
Bakın ne güzel özetlediniz. Yani bir nevi saadet zinciri. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Yani siz aşırı likiditeyi veriyorsunuz. Bu likidite ile bankalar krediler veriyor. Ve bu insanlar borçlanarak bir şekilde tüketim yapıyor. Ve hakikaten ekonomi rakamlara bakıyorsunuz, büyüme hızı yükseliyor. Yani şimdi bunda bizim Türkiye'nin de belli bir dönemi aldığımızda ortalama %7 gibi büyüme sağlamışız. Ama bunun karşılığını, madalyonu ters çeviriyorsunuz. 200 milyar TL'nin üzerinde tüketici kredisi, 90 milyar TL'nin üzerinde kredi kartı kullanımı, yüksek bir konut kredisi hacmi, borçla giden bir durum. Ha ne oldu Amerika'da? Ha böyle yapay yolla, siz tüketim yoluyla büyümeye çalıştığınızda aşırı likide enjeksiyonu sonrasında bakıyorsunuz işte duvara çarpıyorsunuz. 2008 küresel kriz. Yani aşırı likitte, aşırı tüketim ve bu yolla büyümenin sonrası gelen çok büyük bir kriz var. Yani 1929 büyük buhrandan sonra ikinci büyük kriz olarak tanımlanan bir kriz geliyor. Ve biz halen bu krizden çıkmak için yine para enjeksiyonuyla krizden çıkmaya çalışıyoruz. Para enjeksiyonuyla krize girdiğimiz krizden para enjeksiyonuyla çıkmaya çalışıyoruz. Yani burada bir yaman bir çelişki de var. Onun için bunlar... palyatif çözüm yollarıdır. Yani bir Avrupa Merkez Bankası şimdi her ay 60 milyar euroyu enjekte edecek. Ve toplamda da 1.1 trilyon euro gibi bir parayı enjekte etmiş olacak. Şimdi tamam, Amerika Merkez Bankası da 3 trilyon doların üzerinde para enjeksiyonu yaptı. 3 tane parasal genişleme programı uyguladı. Ve şimdi onu bitirdi. Şimdi normalleşmeye geçmesi lazım. Yani 800 milyar dolar büyüklüğünde bir Amerika Merkez Bankası bilançosu şu anda 4 trilyon dolara ulaşmış durumda. Yani şimdi bir Amerika Merkez Bankası sırtında bir Japonya ya da 5 tane 4 tane Türkiye ekonomisini taşıyor. Şimdi ne yapacak? Tabii bu enjekte ettiği dolarları çekmesi lazım. Normalleşme süreci diyoruz buna. Şimdi o zaman ne olacak? Ya da Avrupa Merkez Bankası bu verdiği euroları çekmeye başladığında normalleşme sürecinde neler olacak? O zaman tamamen rüzgar terse dönüyor. Şimdi bu kadar borç nasıl çevrilecek? Çünkü birinde borçlanmanın maliyetini çok düşürüyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki artık ben normalleşmeye başlayacağım. Normalleşmeye başladığınız zaman da maliyetler artıyor. Siz o mevcut borçlarınızı artan faiz oranıyla çevirmeye çalışacaksınız.
Hocam bu kadar hareketli bir durumda artık bütün ekonomiler, dünya ekonomileri birbiriyle zaten bağımlı, bağlantılı. Avrupa'ya biz zaten çoğu bizim ihracatımızın büyük çoğunluğu. Avrupa Merkez Bankası'nın geliştireceği politikalar bizim üzerimizde ne tür etkiler yaratabilir?
Tabii
bizim... Kuşkulu bir durum galiba hocam.
Ama tabii şöyle bir baktığımızda kısa dönemde tabii ki pozitif yansıması olacaktır. O da şu, Avrupa ülkeleri toparlandığı sürece tabii ki Türkiye'den biraz daha ithalat onlar, bizden ihracat olacak. Talebini arttıracaklar. Yani çünkü bizim ihracat partnerimiz %40'ın üzerinde Avrupa ülkeleri. Bu bağlamda bizim onlar ne kadar toparlanırsa bizim ihracatımız o kadar artacak anlamına gelir. Bu bir. İki, daha fazla... Onlar toparlandıkça biz daha fazla onlardan şey alacağız, sermaye gelecek bize, yatırım amaçlı sermaye gelebilir. Ama tabii çok kısa vadede şöyle bir dezavantaj var. Bu Avrupa Merkez Bankası uyguladığı politika sonrası, yani çünkü euro arzını ciddi şekilde arttırmış oluyor. Ve dolayısıyla euro kısmen değer yitiriyor. Ve euro'da değer yitirmesi demek bizim ihracat gelirimizin biraz azalması anlamına geliyor. Değer itibariyle. Çünkü biz ihracat yaptığımızda euro kazanıyoruz. İthalatta dolar ödüyoruz, ihracatta da euro kazanıyoruz. Bu bağlamda tabii o paritedeki euro aleyhine olan değişme bizim dış ticaret gelirimizde de olumsuz yansıması olacaktır. Kısa dönemde, ama uzun dönemde Tabii ki bu euro bolluğundan, bedava euro sürecinden Türkiye'de gerek dediğim gibi ihracatı, gerek yabancı sermaye, işte gerekse turizm faaliyetleri gibi iktisadi faaliyetlerden nasiplenecek.
Avrupa Merkez Bankası'nın politikalarına uyum anlamında bizim Merkez Bankası yani ne yapacak hocam? Faizleri mi indirecek, faizleri mi yükseltecek? Bu tür müdahalelerde bulunabilecek mi? Ya da siyasi otorite ne tür ekonomi politikaları geliştirecek? Bir şey değişmeyecek mi? Olduğu gibi devam edeceğiz.
Şimdi şöyle, tabii Merkez Bankası faiz kararı verirken öncelikli olarak ilk dikkat ettiği parametre enflasyon oranı, Türkiye'deki enflasyon oranı. Şimdi Türkiye'deki enflasyon oranından sonra ikincil parametreler Avrupa, Amerika merkez bankaları gibi yani gelişmekte olan ülkelerin uyguladığı para politikaları. Çünkü onların uyguladığı para politikaları sonrasında yabancı sermaye akımları şekilleniyor. Yani bizim ülkemize ne kadar yabancı sermaye girişi olacak? Şimdi
ve nereden gelecek hocam? Körfez ülkeleri de var ya.
Tabii Körfez ülkeleri var ama Körfez ülkelerinden bize gelen doğrudan ya da portföy yabancı sermaye oranına baktığımız zaman çok yüksek değil açıkçası. Yani tabii ki var, payı var, muhakkak var ama kompozisyonunu irdelediğimizde yani ne kadar, nereden ne kadar bize para geliyor? Tabii ki Körfez'den gelen yatsınamaz ancak diğer coğrafyalardan özellikle işte Amerika'dan, Batı'dan gelen ya da uzak doğudan gelen portföy yabancı sermayesine baktığımız zaman biraz daha yüksek. Şimdi Avrupa Merkez Bankası euro enjeksiyonu yapıyor. Amerika Merkez Bankası dolar enjeksiyonu yapıyor. Bunlar tabii ki bizim Merkez Bankası açısından faizleri indirmesi için bir marj açıyor bize. Neden? Çünkü ne kadar çok dolar ve euro gibi küresel likitte, uluslararası likitte ne kadar yüksek olursa bizim Merkez Bankası da yabancı sermaye çekmek için gayret sarf etmeyecek. Yani şimdi bakınız, eğer dolar çok kıymetli olsa, euro kıymetli olsa siz bu kıymetli paraları Türkiye'ye çekmek için ne yapmanız lazım? Onların iştahını arttırmanız lazım. İştahını nasıl arttırırsınız? Faiz oranlarını çok yükseltirsiniz. TL enstrümanları çok cazip hale gelir.
Ve para gelir.
Ve para gelir. Dolayısıyla nasıl cazip hale getirirsiniz? Faiz oranları yükselterek. Aman bize gel demek için. Ama şimdi bu kadar bol dolar, bu kadar bol euro varken tabii ki Merkez Bankası onların iştahını arttırmak için yoğun çaba sarf etmesine gerek kalmıyor. Dolayısıyla onlarla paralel olarak eğer enflasyon izin veriyorsa faiz oranlarını aşağı çekebiliyor.
Hocam bir iki dakikamız kaldı ama şunu sormadan geçemeyeceğim size. Para dediğimiz nesne, olgu bir üretilmiş mal ve hizmetin değişim için kullanılan aracıdır. Şimdi bu politikanın temelinde karşılıksız para basma mı var?
Ya tabii artık şimdi bu uluslararası parasal sistemlere baktığımızda altın standart sistemi ya da Bretton Woods ya orada da mesela altın rezerve konuyor ve ona göre para basılıyor. Ya da Bretton Woods'da bir ons altın eşittir 35 dolar gibi mesela Amerika Merkez Bankası da bir ons altını koyup 35 dolar basıyor gibi. Onlar tabii terk edildi. Yani 1973-74 bu petrol krizi öncesi bu terk edildi. Tabii ki şu anda merkez bankalarının rezervlerinde belli miktarlarda paralar var, altınlar var. Ancak küresel likitte, piyasadaki likitte miktarı biraz onlardan farklı olabiliyor. Evet.
Devam etmek isterdim hocam ama zamanımızı doldurduk. Tolu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cahit Sönmez hocamıza çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Önümüzdeki programlarda burada yine görmeyi umuyoruz. Hocam ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık, sağ olunuz.
Ben teşekkür ederim.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21. ve 90 312 463 34 19. Gündemin gölgesinde kalan konuları iz düşümde ele alıyoruz. Gelişmeler hakkında doğru ve kapsamlı bilgilenmek istiyorsanız iz düşümde buluşalım. İz düşüm her cuma 14.05-14.55 saatleri arasında canlı yayında radyonuzda.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz iz düşüme. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamız bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Sedat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim hocam hep birlikte. Sencer hocamıza şunu sormak istiyorum. Hocam 1970'lerde öğrenciyken dışişleri mensuplarımızın yurt dışında Ermeni teröristlerce öldürüldüğü haberleriyle büyümüş bir nesildenim ben.
Evet.
Şimdi bu meselenin 100. yılı geldi. Evet. Ve galiba üzerimizdeki baskılar da günden güne artıyor. Evet. Siz bu soykırımı tanıyın. Hocam tanısak evet. Ne olacak? Tanımasak ne olacak?
Şimdi bir kere yapmadığınız bir şeyin tanınması söz konusu olamaz. Çünkü soykırım tarifi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndan sonra 1948'de kabul edilmiş bir şeydir, kavramdır. Bu kavram geriye dönük olarak işlemez. Birincisi hukuki olarak söylüyorum, uluslararası hukuk açısından söylüyorum. İkincisi Holokaust dediğimiz Hitler'in özellikle Yahudilere yapmış olduğu soykırımın bir daha tekrar etmemesi için çıkmış olan bir şeydir bu, karardır ve bir kavramdır. Özellikle ona göre organize edilmiştir. Şimdi bir kere Ermeniler bu konuda tek taraflı olarak bir takım taleplerde bulunmaktalar. Bu Ermeni Devleti'nin de talepleri halinde, yalnız diasporanın değil. Ve bu talepler bir noktada işte Amerika'daki, Avrupa'daki özellikle ve Güney Amerika'daki Ermeni diasporasının baskıları burada söz konusu. Şimdi olaya baktığımız zaman da bu tarihi bir olaydır. Tarihçilerin değerlendirmesi gereken bir olaydır. Böyle baktığımız zaman da tarihçilerin değerlendirmesi gereken bir olayı kendi menfaatleri doğrultusunda çıkarmaya çalışması Ermenilerin bir noktada iki noktaya dayanır. Birincisi, diasporada yaşayan Ermeniler zaman içerisinde milli kültürlerini, varlıklarını kaybetmeye doğru yönelmişlerdir. Dolayısıyla milli varlıklarını devam ettirebilmek için bir tutanağa ihtiyaçları vardır. O da bu soykırım iddiasıdır. Bu çok önemli. Dolayısıyla onların...
Hocam çok önemli ve çok da kamuoyunda dillendirilmemiş bir...
Evet, bu çok önemli.
Evet.
Dolayısıyla onların kimliklerini yapabilmeleri, yaşadıkları ülkeler içerisinde eriyip gitmemeleri için kullandıkları bir araçtır. Dolayısıyla bu diaspora Ermenilerinin kullandığı bir araç birincisi. İkincisi, Ermenistan konumu itibariyle çok zengin bir ülke değil, gelişmiş bir ülke hiç değil. Dolayısıyla Rusya Federasyonu'nda işte birçok Ermeni çalışıyor, dışarıda çalışmaktalar. Oraya gönderdikleri paralarla ayakta durmakta. Bu arada bu yetmezmiş gibi Karabağ'ı işgal ettiler ve Karabağ'da büyük katliamlar yaptılar. Oradan çıkan 1 milyona yakın kaçkın dediğimiz göçmen, yani mülteci Azerbaycan'a gitti, sığındı. Orada uzun zaman felaket içinde yaşadılar. Hala yüz binlerce kaçkının orada zor şartlarda yaşadığını biliyoruz. Şimdi bunu çözmeden Türkiye, tabii Azerbaycan kardeş cumhuriyetimiz, bu problemi çözmeden bizim sınırı açarak kendilerine kolaylık sağlamamızın söz konusu olmadığını biz bildirdik onlara 90'lı yıllarda ve bunun neticesinde sınır açılmadı. Şimdi bu Ermenistan'ı daha da izole etti. Çünkü Ermenistan bir İngilizce tabirle landlocked, yani sınıra, denize şeyi olmayan, çıkışı olmayan,
evet,
kilitlenmiş bir ülke anlamına gelir. Şimdi bir Gürcistan üzerinden çıkabilir, Türkiye üzerinden çıkabilir, bir de İran üzerinden çıkabilir aşağıya doğru. Şu halde Ermenistan sınırın açılması için baskı yapmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği de Türkiye'ye baskı yaparak işte bu soykırımı tanıyın, sınırı açın demektedir. Bir kere yapmadığımız bir şeyi soykırım olarak, onun üzerine konuşacağız daha da, bize yüklemeleri, artı bir de daha çok yakın bir tarihte Karabağ'da yapmış oldukları katliamları ve sürgünleri unutmamız söz konusu değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin karşı karşıya gelmesine sebep olabilecek böyle bir davranış yapmamız söz konusu değil.
Mümkün,
mümkün değil. Evet, yani hocam, hem tarihi hem kimlik açısıyla hem de hakikaten uluslararası hukuk açısından böyle baktığımız zaman da biz bunu yapamıyoruz. Yapamadığımızı da anlamaları lazım. Bütün baskılara rağmen bunun çözülmesi mümkün değil. Bu nasıl çözülebilir? Karabağ meselesinin çözümüyle çözülebilir. Karabağ meselesinin çözümü demek o bölgeye kaçkınların, göçmenlerin tekrar geri gelmeleri demektir. Bunun Azerbaycan'a toprak olarak eklenmesi demektir. Ermenistan da bunu kabul etmiyor. Tabii burada bu problemin çözülmesi aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun buna evet demesine bağlıdır. Rusya Federasyonu buna evet dese, bu problemi çözmüş olsa Ermenistan'ı kaybedeceğinden de korkmaktadır. Çünkü Rusya Federasyonu eğer Kafkaslara hakim olamazsa, bu bölgeyi kaybederse, o bölgeye kim hakimse o Rusya Federasyonu'nu da tehdit eden bir güç haline gelir. Bu yüzden Rusya Federasyonu Gürcistan'ın mesela NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşı çıkmıştır. Ve bunu Sarkaşvili, ki Amerika'da okumuş gelmiş bir Gürcü olduktan sonra Cumhurbaşkanı, o bunu çok aşırı boyutlara taşımıştır. Hatta öyle bir aşırı boyuta taşımıştır ki Gürcistan Avrupa Birliği üyesi olmadığı halde arkasında Avrupa Birliği ile resim çektirmiştir. Yani bu olacak bir şey değil. Yani bir ülkenin Cumhurbaşkanı sahip olmadığı bir özelliği kendi arkasına koyamaz. Dolayısıyla bu bence Gürcistan'da küçük düşüren bir davranış olmuştur.
Ama yanıt da çok ağır geldi hocam.
Ve arkasından da orada Osetya bölgesi, yukarıda yaşayan, ve Abazya bölgesi, Rusya Federasyonu bunları desteklemiştir. Kuzey Osetya zaten Rusya Federasyonu'nun içerisinde. Güney Osetya'yı da işgal edecek bir Gürcistan Savaşı çıkmıştır. Bütün Amerikalıların gayretine rağmen, NATO'nun gayretine rağmen kimse bir şey yapamamıştır. Burada Putin de çok açık olarak Kosova'nın intikamını aldığını söylemiştir.
Evet.
Şimdi burada Kafkaslar'da olan şey Balkanlar'daki olanın bir cevabıdır. Şimdi bu açıdan baktığınızda Ermenistan meselesi Rusya Federasyonu için vazgeçilmez bir meseledir. Oradan vazgeçemez, orayı batıya kaptıramaz, bünyesinde tutması lazım. Dolayısıyla Karabağ meselesinin çözümü Rusya üzerinden olabilir. Ama Azerbaycan batıya yakın bir pozisyonda durmaktadır, problemin önemli taraflarından birisi. Dolayısıyla Karabağ problemi çözülememektedir. Çok zor çözümü, imkansız denecek kadar zor. Şimdi Türkiye'nin durumu da zor. Şimdi birincisi bu. İkincisi şöyle söyleyeyim. Enerji kaynaklarının bulunduğu Hazar bölgesinden Avrupa'da enerji alan bölgelere gaz ve petrol hatlarının geçirilmesi Gürcistan üzerinden oluyor değil mi? Yani şimdi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı
Gürcistan
oradan geçiyor.
Gürcistan üzerinden hocam, evet.
Gaz boru hattı oradan geçiyor.
Evet, aynen.
Türkmenistan'dan gaz gelirse o da oradan geçecek. Kazakistan'ın gazı petrolü oradan geçecek. Şimdi bu zaman böyle baktığınız zaman da gerek Nabucco olsun gerek TANAP olsun, yani Avrupa'ya gidecek bütün o kanallar,
evet hocam,
alıcılar satıcılar arasında Türkiye üzerinden geçerken Gürcistan bundan ne mal alacak? Ermenistan yararlanamamış oluyor.
Evet.
Bu Ermenistan'ın büyük hatasıdır. Ermenistan bir parça iyi akıllı olsa ve bunu düşünebilse bu böyle olmazdı. Birincisi. İkincisi şimdi tarihi sürece gelelim.
Hocam burada bir parantez açmanızı rica edeceğim gerçekten merak ettiğim için. Yani bu Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Karabağ'a bu Ermenistan'ın saldırması Ermeni ulusu, Ermeni devleti için ne kadar akılcı bir hareket.
Hiç de akılcı bir şey değildi. Fakat bunun arkasında şunu söyleyeyim. Rus ordusu orada görev aldı. Ve Ermeniler tek başına bu işi yapmadılar.
Rusya.
Evet, evet Rusya desin. Rusya'nın niye desteklediği de şimdi bu anlattığım çerçevede ortaya çıkıyor. Çünkü Amerika'nın stratejistleri, mesela Brzezinski çok tanınmış bir stratejisttir. Brzezinski Rusya'nın, Rusya Federasyonu'nun Balkanlaşmasından söz etmiştir. Polonya asıllı bir Amerikalıdır. Zannediyorum Musevi kökenli olması
Musevi
lazım.
Musevi kökenli hocam.
Brzezinski Rusya Federasyonu'nun Balkanlaşmasından bahsettiği zaman Rusya Federasyonu'nun dağılma olacağı anlamına gelir bu. Yani Sovyetler dağıldı yetmedi. Sovyetlerden sonra Rusya Federasyonu o da dağılmadan olacak. Bir sürü küçük devletçikler olacak. Rusya Federasyonu kalmayacak. Bu Ruslar için korkulu rüyadır. Dolayısıyla bu korkulu rüyanın başladığı nokta Balkanlar ve Kafkaslardır. Kafkaslarda da Ermenistan'ın böyle hayati bir önemi vardır. Gürcistan'ın böyle hayati bir önemi vardır. Onun için dikkat edin, Batı Osetya Savaşı'ndan sonra Gürcistan'ın Avrupa Birliği üyesi olması veya NATO üyesi olmasının tezini dillendirse de artık o kadar kuvvetli dillendirmemeye başlamaktadır.
Neredeyse gündemden
düşmüştür. Evet hocam. Bu yüzden. Yani bir anlaşma burada söz konusudur. Demek ki Rusya Federasyonu'nun Balkanlaştırılmasıyla meşgul olmak, orayı parçalamaya çalışmak Rusların reaksiyonunu doğurmuştur. Bunun sonucunda da bir Şanghay İşbirliği Örgütü doğmuştur. Çin, Rusya'nın merkezine teşkil ettiği, Orta Asya Cumhuriyetleri'nin içine dahil olduğu bir teşkilat ki Türkiye'de burada bizi gözlemci üye yapın diyor. Mesela İran öyle. Yani demek ki burada ayrı bir NATO'nun dışında ayrı bir örgüt
var.
Hem de siyasi, askeri ve ekonomik. Şimdi o halde böyle baktığımız zaman da bu mücadele stratejik olarak bakıldığında Rusya Federasyonu'nun var olma yok olma mücadelesidir. Ukrayna meselesi de böyle bir şeydir. Böyle görmek lazım. Yani olay yalnızca bir Ukrayna'nın işte doğusunda meydana gelen Rus azınlıklarının ayaklanması meselesi falan değildir.
Çok daha geniş.
Çok daha derindir ve bu Rusya'nın Amerika'ya karşı varlığını devam ettirmek için verdiği bir mücadeledir. Amerika'nın da kendine göre yapmaya çalıştığı bir mücadeledir. Ama bence Amerika'nın çıkarlarıyla da bu tam uyuşmamaktadır. Amerika Çin'le rakip halde olduğuna göre, Çin'le yarıştığına göre tam tersine nasıl İran'ı yanına çekmeye çalışıyorsa bu 5+1 görüşmeleriyle, aynı şekilde Rusya'yı da yanına çekmeye çalışsa Amerika daha doğru bir hareket yapmış olur kendi açısından.
Hocam bir programımızda da Amerika Barack Obama dönemi dış politikalarını değerlendirmenizi ben sizden hasreten rica edeceğim. Çünkü ben de şaşırıyorum, kamuoyu da şaşırıyor.
Evet, evet.
İki ileri bir geri gibi sanki.
Tabii Obama tam istediğini yapabiliyor mu? Yapamıyor. Çünkü cumhuriyetçiler, yani oradaki Şahin Kanat, İsrail Şahin Kanadı'yla da maalesef uyum içerisindeler. Hatta demokratlar içerisinde de Şahin Kanat'la, İsrail Şahin Kanat'la işbirliği yapanlar var. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da olay İsrail'in güvenlik politikaları artı İsrail'in dünyadaki kendine göre sağlamaya çalıştığı pozisyonla da yakından ilişkilidir. Amerika'nın çıkarları doğrultusunda Amerikan dış politikası bence yürümemektedir.
Evet hocam.
Yani bu bir gerçek. Dolayısıyla Balkanlarda yürüyen ve Kafkaslarda yürüyen politikaları bu açıdan değerlendirmek lazım. Şimdi tarihi sürece geri dönecek olursak.
Bunu lütfen hocam.
Bu çok önemli. Çünkü şunu söylemek lazım. Ermeniler bu soykırım iddiasına o derece sarıldılar ki sözde soykırım iddiasına. Tarihi gerçekleri dahi saptırıyorlar. Birinci Dünya Savaşı esnasında Türkiye içerisinde yaşayan Ermeniler bizde gerçekten sadık, Tebai Sadık denilen,
Milleti
Sadık'a denilen bir gruptular ve varlıklarını bir noktada Osmanlı Devleti'ne borçludurlar. Hatta İstanbul'da temsil edilmezken Fatih Sultan Mehmet onlara orada bir patriarklık açma imkanı vermiştir. Ermeniler birçok önemli görevlerde bulunmuşlardır. Gerek dış politikada, gerek sanatta, gerek ticarette, gerekse diğer alanlarda. Yani Türkiye ile iç içe geçmiş bir topluluktur netice olarak. Ve müziklerini dinlerseniz, davranışlarını, yemeklerini görürseniz hepsi bize çok benzer.
Ve çok sevilmişlerdir hocam.
Ve çok sevmişlerdir ve hiçbir zaman da ihanet etmemişlerdir. Fakat maalesef Birinci Dünya Savaşı esnasında veya oluşumunda ve hatta ondan önce başlamıştır bu. Batılıların desteklediği Osmanlı Devleti'ni parçalama politikaları çerçevesinde 1890'larda hatta başlamıştır bu. Ermeniler mevcut sahip oldukları dini inançtan uzaklaştırılarak bir kısmı protestanlaştırılmış, bir kısmı katolikleştirilmiş.
Oysa Ortodoks.
Ortodoks ve ayrı bir Ortodoks anlayışları vardır. Yani Yunan kilisesiyle veya Rus kilisesiyle alakası yoktur. Dolayısıyla bunlar böylece devşirilmeye çalışılmışlardır. Burada da Türkiye'de açılan yabancı okulların çok büyük rolü olmuştur. Misyonerlerin çok büyük rolü olmuştur. Arkasından gerek Fransa gerek İngiltere onları ayaklandırarak, onları bir kaldıraç gibi kullanmak suretiyle Osmanlı Devleti'ni parçalayıp orada bir büyük Ermenistan kurma hayalini bunlara aşılamıştır. Rusya Çarlığı da bunu aşılamıştır. Bunun neticesinde önce içeride çıkan ayaklanmalar, daha sonra Birinci Dünya Savaşı esnasında karşı tarafta bizi saldıran güçlerle işbirliği yapmalar ve Türk ordusunu arkadan vurmalar sonucunda Osmanlı Devleti kendini koruyabilmek için tehcir dediğimiz, yani yer değiştirme, İngilizcesi replacement Yani yer değiştirme yapmıştır. Bu olurken bir takım kayıplar olmuştur. Yalnız bu kasıtlı olan bir şey
değil. Dönemin koşullarında hocam.
Türkiye'de de olmuş. Salgın hastalıklar, yoldaki çıkan haydutlar tabii. Evet. Ve bir sürü şeyler. Neticede onlar öldürülmeden bir yere nakledilmiş. Ama hepsi değil. Karşı çıkanlar, ayaklananlar, Türk ordusunu arkadan vuranlar. Bunlar...
Hocam devlet düzenine göre suç işleyenler.
Evet, suç işleyenler. Şimdi bakınız, bunlar Rusya arşivine girildiği zaman da Mehmet Perinçek'in bu konuda çok güzel çalışmaları var. Rus arşivine girerek Mehmet Perinçek, Doğu Perinçek'in oğludur. Birçok kitabı...
Ki Doğu Perinçek'te hala davası
var. Evet, davası var. Onları Türkçe'ye tercüme etmek suretiyle bunu Türkçe'ye kazandırmıştır. Bu arşiv belgeleri çok önemlidir. Bu arşiv belgelerinden mesela bir tanesini ben söyleyeyim. Ermenistan'ın ilk başbakanı ki Taşnak Partisi'nin de lideri olan Kaças Nuni, yapacağımız bir şey yok diye bir belgede olarak çıkmıştır kaynak yayınlarından. Bu yayınında Kaças Nuni, ki ilk başbakan olarak sonradan tabii Sovyetler girdikten sonra artık o da kenara itilmiştir.
Ama acı bir mektup.
Acı bir mektuptur. Ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te 1. Taşnak Kongresi'nde 1923 senesinde yaptığı bir konuşmadır. Bu yaptığı konuşmada özetle şunu söylemektedir. Biz Rus Çarlığı'nın ve diğerlerinin bizi aldatmalarına kandık.
Oyuncağı olduk.
Osmanlı Devleti kendini korumaktan başka hiçbir şey yapmamıştır. Dolayısıyla bu suç bize aittir. Netice itibariyle bizim bir an önce bu Taşnak Partisi'ni ortadan kaldırmaktan başka yapacağımız bir iş kalmamıştır. Özeti budur.
Evet, özeti
şimdi
budur
bakınız, bu tabii çok önemli bir itiraftır. Rus generallerin bir sürü yazdıkları raporlar var. Bunların hepsi Mehmet Perinçek'in o kaynak yayınlarında, kitaplarda çıkmıştır. Daha başka yayınlar da var. Halaçoğlu'nun da bu konuda şu anda
çok MHP milletvekili çalışmaları var. Hocam.
Şimdi bütün bunları koyduğumuzda özellikle Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa içerisinde bazı ülkelerin, tabi bu Ermeni diasporasının etkisiyle, bir de Avrupalıların Türkiye'yi kendilerine göre kontrollü yola getirmek düşüncesi ve bir de eski yaptıklarından dolayı duydukları nedamet sebebiyle Fransız parlamentosunda mesela bu karar çıkmıştır. İsviçre parlamentosunda çıkmıştır. Ne demek? Yani Ermeni soykırımı olmadı demek, tıpkı Holokaust olmadı demek gibi suçtur. İşte Doğu Perinçek buna itiraz etmiştir İsviçre'de. Bunun üzerine bir dava açılmıştır. Ve bu davayı ilk etapta Doğu Perinçek kazanmıştır. Çünkü bu tarihçilere bırakılması gereken bir şeydir. Kendisini tebrik etmek lazım. Doğru bir iş yapmıştır. Şimdi biliyorsunuz bugünlerde ikinci bir dava göründü. Büyük şey önünde, mahkeme insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Karar herhalde ki önümüzdeki aylarda açıklanacak. Zannediyorum burada yeniden bunun İsviçre hükümeti mahkum edilecek. Fransa onun yanında devreye giriyor. Çünkü Fransa'da önemli bir Ermeni diasporası mevcut. Hollanda da böyle konuşmalar yapıyor kendine göre. Fakat yanlış yapıyor. Netice olarak bu hukuki yoldan halledilmiş olacaktır. Ama onlar hala bu reaksiyonu devam ettirecekler. Birçok ülkede bu sözde Ermeni soykırımını tanıtmaya çalışmaktadırlar. İşte Latin Amerika ülkelerinden Arjantin'de, işte efendim bunun dışında Almanya'da yapmaya çalıştılar. Orada Türkler olması sebebiyle belki Almanlar bunu düşündüler. Avrupa Parlamentosu da bunu yapamadılar. Yani bunu sanki böyle bir siyasi zaferle sonuçlandırıp arkasından Türk hükümetini zorlayıp Amerikan hükümetinin, Avrupa Birliği'nin baskısıyla Türk hükümetini zorlayıp harp tazminatı almak, topraklar ele geçirmek ve kendi diasporadaki varlıklarını da devam ettirmek gibi yanlış olan bir talebin peşindeler.
Almanya'nın İsrail'i hala ödemekte olduğu gibi.
Evet, evet, Türkiye'yi o hale sokmak istiyorlar. Evet. Tabii Batılılar da bunu yapmak istiyorlar. Fakat hukuk anlayışı, uluslararası hukuk anlayışı buna aykırıdır. Dolayısıyla Fransız parlamentosunun aldığı bu karar zaten biliyorsunuz oranın anayasa mahkemesi değil de parlamentonun bir anayasa komisyonu var. Oradan reddedilmiştir. Şimdi yeniden getireceğiz diyorlar. O tabii tamamen olacak seçimlerde Ermeni diasporasına, oradaki Fransa'daki diasporaya bir eğer öyleyseniz mavi boncuk dağıtmak için yapılan bir harekettir. Şimdi Türk diplomatlarının öldürülmesine gelince bu Asala örgütü özellikle bunu terör vasıtasıyla yapmaya çalışmıştır. Özellikle 70'li yıllarda sizin de benim de talebe olduğum dönemlerde o dönemlerde birçok Türk diplomatı öldürülmüştür.
40 civarındaydı.
Evet, evet, öldürülmüştür. Fakat bir olaydan sonra bu iş sona ermiştir. 1983 senesinde zannediyorum Orly'de havalı da Fransız vatandaşlarını da öldürmüşlerdir.
Katliam yaptılar hocam, evet.
Onun üzerine Fransız istihbaratı devreye girmiş, bunları içeri atmıştır. Ve bir anda Asala'nın sesi kesilmiştir. Fakat gayet gariptir. Asala terör örgütünün hemen sona erdiği noktada PKK terör örgütü tırmanmıştır. Ve onun içerisinde eski Asalacılar rol almışlardır.
Peş peşe hocam. Orli katliamı, ardından Eruh katliamıyla
devam. Hemen arkasında devam etmiştir. Arkasında, evet. Ve orada pek çok Ermeni asıllı kişi de bu teşkilatın içinde yer almıştır. İşin garip tarafı, katliama uğrayan Ermenilerin Ruslarla işbirliği yaptığı veya Fransızla işbirliği yaptığı zamanda uğrayan oradaki Kürt asıllı Osmanlı vatandaşlarıdır. Büyük katliama uğramışlardır. Onlar da ona karşı kendilerini korumuşlardır. Yani PKK ne yaptığını bilmiyor. Tarih sürecinden hiç haberi yok ve kasıtlı olarak bunu yapmaktadır. Netice olarak Türkiye'de Atatürk Barajı'nın yapılmasını rahmetli Özal zamanında engellemek isteyen Hafız Esat, Beşar Esat'ın babası, bu örgütleri desteklemiştir BK Vadisi'nde.
Şimdi
ve
hocam, evet.
PKK'yı da desteklemiştir.
Evet.
Neticede bunu
Şam'da
barındırmıştır. Evet. Yani burada yalnız batılı devletlerin değil, bizim su politikasında bizi zor durumda bırakacağını düşündükleri düşünen bazı ülkeler kısa bakış açılarıyla, ki yanlıştır, o barajın yapılması Suriye'yi de kurtarmıştır esasen. Oraya düzenli su akışı sağlanmıştır.
Düzene kavuştu sonuçta,
evet,
hocam.
Evet. Ama işte gördüğünüz gibi bu akılsız politikalar yüzünden Ermeniler bu davalarını buraya kadar getirmişlerdir. Fakat bu 100. yıl dolayısıyla bunu fazla tırmandıramayacaklarını ben düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bence çok doğru bir iş yapmıştır burada. Özellikle aynı anda Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü söz konusudur. Bunun 100. yıl dönümü dolayısıyla dünyanın zannediyorum çok 100'ün civarında devlet başkanı Türkiye'ye davet edilmiştir. Bu arada Sarkisyan da davet edilmiştir. O da aynı esnada tabii kendi 100. yılını kutlayacağı için bizde davet kim önce yaparsa o ona uyulur gibi falan bir böyle bir iddiada, evet, bulunmuştur. Ama o mesele anlaşılmıştır.
Evet.
Şimdi Hollande mesela oraya gidecektir, çok açık. Niye? Kendi Fransız kamuoyunda bir noktada işte Ermeni diasporasına hoş görülmek için. Bundan sonraki seçimlerde de iyi durumda olabilmek için. Biraz da onlara karşı Fransızların vicdan azabı vardır. Çünkü Fransız üniforması giydirip Ermenileri Türklerin üzerine salıp orada çok büyük kanlı işlemler yapmışlardır. Adana'da, Antep'te bir sürü Osmanlı tebası 500 bin civarında katledilmiştir.
Hocam, 2 dakika, 2,5 dakika kadar bir zamanım kaldı. Önümüzdeki programlarda mutlaka bu olguyu incelemek ve size sormak istiyorum ama en azından 1-2 cümleyle de olsa Yunanistan'daki bu yeni gelen hükümete karşı Türk kamuoyu biraz hazırlıksız mı yakalandı? Birdenbire mi oldu bu iş? Farkında mı değildik ve ne oldu? 2 dakikamız var. Daha,
evet,
sonra ayrıntılı başka programlarda
başka konu konuşabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Yunanistan'daki olacak bu şey Türkiye'de pek yakından takip edilmedi.
Evet hocam.
Tesadüfi olarak ortaya çıkan bir sol hareket sanki kazanmış gibi görüldü.
Halbuki hala öyle.
Halbuki bu öyle değil.
Evet.
Bir takım Marksist idealistler de hatta bu Fransız devrimine benzer bir şey olacak diye işte Perikles'le falan mukayese eden
İki
bir
gün
makale
önce
yayınladılar.
Hocam, evet.
O da çok iyimser, yani o kişilerin görüşü. Ama Yunanistan bir açmazdadır. Buradan çıkmak için böyle bir çözüm ortaya koymuştur.
Peki hocam, bir bu açmazdan çıkmanın çaresi olabilir mi sizin öngörülerinizde?
Her halükarda bundan başka çareleri kalmamıştı. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bu kemer sıkma politikasını Merkel'in, Almanların baskısıyla kullandıkları metottan önce borçları, dış borçları milli gelirin %130 iken şu anda %180'e çıktı. Yani ödenemez hale geldi. Bu durum karşısında halkın geçim derdine düştüğü görülüyor. Birçok kişi işten çıkartıldı, sosyal ödemeler kesildi, özelleştirmeler aldı başına gidiyor. Gelir dağılım bozuldu. Burada bir şeyler yapılması gerekiyordu.
Hocam, son bir soru daha soracağım. 1 dakika kaldı. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Yunanistan sorumlusu Almanya mı hocam?
Yunanistan sorumlusu demeyelim de.
Yunan devleti de, Yunan entelektüelleri de bu işten sinirleniyorlar. Çünkü,
evet. Şöyle, Almanya'nın tavrı Avrupa Birliği'ndeki yükü çeken bir numaralı güç olduğu için Alman ekonomisi. Bundan faydalanan da o olmuştur. Dolayısıyla kemer sıkmayla kendi uyguladığı politikayı bunlara, yalnız Yunanistan'a değil, İtalya, Fransa, İspanya dahil empoze etişin hepsinde bir Merkel'e karşı bir husumet oluşmuştur. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirmek lazım.
Önümüzdeki programlarda hocam bu konuyu dediğiniz gibi açmanızı rica edeceğim.
Estağfurullah.
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki programlarda tekrar tekrar bekliyoruz hocam sizi her
zaman.
İnşallah. Değerli dinleyicilerimiz bitiriyoruz izduşumu. Haftaya yine görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
İz düşüm.